Ayrım 10.
Ev büyüklüğünde kayalar yahut bir kayanın belir tarafındaki yumuşak toprağa oyan sular, dere boyunca yer yer büyük ve derin havuzlar meydana getirmişlerdi. Bir kararda durmayan aynalarına etraflarındaki iri çam veya çınar ağaçlarını gölgesi vuran ve suları içlerine çok kere birkaç adam boyu yüksekliğinde bir kayadan köpük köpük dökülen bu havuzlara her rastlayışımızda önümdeki kız başını çevirmeden "Buna deli büvet derler yahut buna kunduzlu büvet derler" diye izah veriyordu. Boğazın biraz gelişlediği bir yere yaklaştığımız zaman kulaklarımı müthiş bir gürültü doldurmaya başladı. "Hacer, su tüvene geldik," dedi. İki buçuk metre çapında bir borudan fırlıyormuş gibi bol ve coşkun akan sular bembeyaz bir kayaya varınca birdenbire boşlukla karşılaşıyorlar. Bir an, bir küçük an sanki duralıyorlar. Sonra geldiklerinden daha müthiş bir hızla derin bir çukura, sade köpük halinde dökülüyorlardı. Orada bir müddet kaynaşıyorlar ve çalkalana çalkalana sağa kıvrılıp beyaz taşlar üzerinde sekerek yollarına devam ediyorlardı. Kenara kadar sokulup aşağıya bakınca insanın yüzünü serin bir buğu sarıyor, ardı arası kesilmeyen bir gök gürültüsü iki yanda yükselen kayalık dağlarda uğultulu akisler bırakıyordu. Bu çağlayandan bahseden bir şiirin ilk satırları hep dudaklarımdaydı. Bir kayadan duman duman 17 metre atlayan dağ kokusuyla yüklüsü. Akması tel tel ince saç, düştüğü yerde 3 kulaç, mavi su, ak köpüklüsü. Bir kenarda çömelip gözlerini bir bana bir su tüvene çeviren kız heybesini tekrar sırtladı. Dere boyunca iki dağın gittikçe sıkışan yamaçları arasında yeniden çıkmaya başladık. Menbaa yaklaştıkça dere artık akmıyor, çağlayanlar şeridi halinde bir kayadan bir kayaya sıçrıyordu. Suyu aralarına alan kayalar bir yerde daralıp birbirlerine iki adım kadar yaklaşmışlardı. Olanca hızlarıyla gelip bu cendereye giren sular 5-6 metre uzunluğundaki dar boğazdan görülmedik bir hırs ve süratle ve simsiyah bir renk alarak geçiyorlar. Kurtulduktan sonra da kumlu ve çakıllı yataklarına serilip beyaz kabarcıklı kahkahalar atarak fıkırdıyorlardı. Yolun adam akıllı çetinleştiği, iki taraftaki taşlara, çalılara, çam fidanlara tutunmadan yürümenin güçleştiği bir yerde önümüze koskocaman bir büvet çıktı. Bir baştan bir başı 15 adım vardı. 3 adam boyu kadar derin olan su yükseldikçe bir kayadan dökülüyordu. Gövdesini 4 kişinin zor kucaklayacağı bir çınar havuza doğru eğilmiş, kalınlı inceli dallarını suyun üstüne uzatmıştı. Şimdi boğazın alt başı hizasına gelen güneş, iri yapraklar arasından geçerek büvetin dibindeki süt gibi beyaz çakılları, iri kumları ışıldatıyordu. Döküldükleri kayanın dibinden başlayarak yer yer anaforlar yapıp kenarları dolaşan sular, havuzun alt başına gelince birdenbire yollarını bulmuşlar gibi geniş bir kayanın üstünden hızla geçerek akıp gidiyorlardı. Hacer kız burada hiç durmadan yoluna devam etti. Ben onun ardından yetişmeye uğraşırken dönüp dönüp bu görünmemiş güzelliğe bakmaktan kendimi alamıyordum. Suların gürültüsünü bastırmak için bağırarak sordum. "Bu büvetin adı yok mu?" "Hasan boğuldu." "Ne dedin?" "Hasan boğuldu." "Kim Hasan?" "Zeytinli'den, Bahçıvan Hasan." "Ne zaman boğulmuş?" "Çok olmuş, 40-50 sene var." "Nasıl boğulmuş?" Kız durdu, geri dönüp şimdi bulunduğumuz yüksek yerden aşağıya, güneşin ışığıyla balık karnı gibi parlayan sulara ve bunların üstünü yer yer örten çınara baktı. "Yaylaya varalım da azıcık oturur dinleniriz, o zaman anlatırım," dedi. Tekrar yola koyulduk, bir hayli daha çıktık. Dönüp boğazın geldiğimiz taraflarına baktığım zaman ovayı epeyce aşağılarda adam akıllı küçülmüş olarak görüyordum. Zeytin ve kavak ağaçlarının arasında kırmızı kiremitleri ve beyaz minareleri görünen köyler birer oyuncak gibiydi. "Hacer, patlaklara geldik, buradan dağa vuracağız," dedi. İleriye dönüp baktım. Derenin iki yanında, sudan hemen birkaç karış yukarıda, birbirlerinden ancak birer ikişer adım uzaklıkta, yan yana belki 20 tane pınar vardı. Kimi irice bir taşın altından, kimi kumlu bir topraktan fırlıyor, binlerce kuşun bir arada çıkardığı sesi andıran bir şırıltı ile dereye karışıyordu. Koşup yüzü koyun yattım ve bunlardan birinin dayanılmayacak kadar soğuk suyunu dinlene dinlene içtim. Hacer de çömelmiş avucuyla su alarak yüzüne ve şakaklarındaki saçlara sürüyordu. Vücudumdan terler boşanarak dağa tırmanmaya başladım. Dere sağımızda ve aşağıda kalmıştı. Üzeri kuru çam pürleriyle örtülü keçi yolunda kayıp yuvarlanmamak için bazen dizüstü çöküp bir ardıç dalını yakalıyor, bazen de tutar tutmaz köküyle beraber elinde kalan bir kekiğe yapışıyordum. Nihayet bayır mülayimleşmişti. Biraz sonra da önümüzde açıldı. Seyrek çamların arasından ilerideki denizi gördüm. Birkaç adım daha yürüyüp gölgeli bir yere oturduk. Hacer kız heybesini karıştırarak, "Yanında yiyeceğin yok herhalde," dedi. "Sokul da ekmek yiyelim." Ben 3-4 saatte obaya varacağımı sandığım için yanıma bir şey almamıştım. Ne kadar acıktığımı şimdi birdenbire anlıyordum. O bu sırada önüme bir tutam yufka koymuş, yere serdiği kırmızı yazma mendilinin üstüne bir topak tulum peyniriyle birkaç taze soğan bırakmıştı. Hem yiyor hem etrafıma bakıyordum. Bulunduğumuz yer denizden 1500 metre kadar yüksekteydi. Akçay iskelesinin önünde duran kayıklar, ağaçların arasındaki seyrek binalar iğne topuzu kadar ufaktı. Karşıda Burhaniye'nin arkasında yatan Madra dağları şekilsiz bir yığından ibaretti. Güneşin altında göz kamaştırıcı pırıltılarla yanan deniz, ta uzaklarda açıklık huylu gölgelere bürünen Midilli Adası'na kadar uzanıyor, bunun sağ yanından geçerek ufukta sisler içinde gökle birleşiyordu. Kaz Dağı'nın körfeze kadar yaklaşan eteklerini sayılamayacak kadar çok, her bir başka renk ve biçimde irili ufaklı dağlar ve tepeler çeviriyordu. Arkamızda Sarı Kız, bu dağların en yüksek tepesi ağaçsız başını beyaz bulutlara uzatıyordu. Yanımdaki kız ortada kalan yufkalarla peyniri mendile sarıp heybesine yerleştirdi. Ben hemen kalkmayı asla düşünmediğimi belli etmek ister gibi arkamdaki çama yaslanarak, "Hani şu Hasan'ın nasıl boğulduğunu anlatacaktın," dedim. "Nasıl boğulduğunu gören yok ki, yalnız orada boğulduğunu söylüyorlar." "İyi ya, neden boğulmuş?" "Obaya varınca kime sorsan deyiverir, hadi yolumuza devam edelim." "Yok canım," dedim. "Yemek üstüne hemen yola çıkmak iyi değildir. Sonra obada İsmail babayla konuşacak çok lafımız var. Sen bildiğin kadarını söyleyiver." Hacer heybeyi tekrar yoluna bırakarak azıcık düşündü. Bir aralık gözlerini üstümde gezdirerek hikayesinde ne dereceye kadar alakayla dinleyeceğimi, ne kadar anlayabileceğimi keşfetmek ister gibi beni süzdü. Genç yüzünde büyük bir ciddilik, iri siyah gözlerinde dalgın bir hal vardı. "Bu Hasan Zeytinli'de bahçıvanmış," diye başladı. Anlatırken önüne ve ara sıra ovaya bakıyor, güzel bir delikanlı eline benzeyen irice elinin şehadet parmağıyla toprağa karıştırıyordu. "Bu Hasan Zeytinli'de bahçıvanmış. Ufacık bir bahçesi varmış. Yazın bostan yeşillik eker, kışın el zeytini silkmeye gider, koca anasıyla yaşar dururmuş. Daha da pek gençmiş, hani bıyığı yeni terlemiş. Anasından başka kadına göz kaldırıp bakmaz, düğünde, bayramda öbür delikanlılar gibi rakıya, oyuna katılmaz, kız gibi bir oğlanmış. Pazarlara gidip bostanlığı satınca da parasını getirir, anasına teslim edermiş. Bizim obadan onu bilenler var da onlar söylüyorlar. Anam daha şuncağız çocukmuş, işte o zamanlar bizim yüksek obadan Emine, Edremit pazarında bu Hasan'ı görmüş. Anam Emine'yi bilirdi. 8 yük balları varmış. Babası ağaç devirip kereste yapar, anasıyla Emine de arılara bakarmış. Dağ gibi bir kızmış. Danaları, inekleri boynuzundan tutunca şu yana savuruverirmiş. Bu geldiğimiz yolu 2 saatte iner, 3 saatte çıkarmış. Çocuklarla da pek oynar, obanın kızlarını ardına takınca ormanda koşturup terletir, sonra da hepsini bicik bicik yanaklarından öpermiş. İşte bu Emine Edremit pazarında Hasan'dan bostan almış. Hani dağlık yerde pek kavun karpuz olmaz da onun için. Hasan bostanları Emine'nin heybesine doldururken, "Yörük kızı," demiş, "yükün ağır oldu. Kaz Dağı'nın yolu çetindir. Nasıl çıkacaksın?" Emine onun yüzüne gülüvermiş de, "Ne sandın, düz ovalı," demiş. "Biz dağlıyız. Sizin boş çıkamadığınız bayıra biz 40 okka yükle çıkarız." Hasan önüne bakmış. Emine yoluna gitmiş ama ertesi pazar yine onun sergisine varmış. "Bostanların neyi çıktı? Sarı olan. Al sana bal getirdim," demiş. Omuzundan bal tenekesini indirip bir güme çalmış, Hasan'a vermiş. Hasan'ın yüzü yine al al olmuş. "Ne zahmet ettin yürük kızı," demiş. Ama Emine cevap vermeden gülüp yürümüş. İkindi vakti Hasan eşeğini önüne katıp köye dönerken, Kadıköy mezarlığının önüne varınca bakmış Emine heybesi sırtında ileriden geliyor. Önce dili tutulmuş, hiç tınmadan ardından yürümüş. Sonra bir yüreklenmiş eşeğini sürüp Emine'nin yanına varmış. "Uğurlar olsun yürük kızı, sen hangi obadansın?" diye sormuş. Emine Hasan'ı görünce, "Sana da uğurlar olsun sarı olan. Ben yüksek obalıyım. Sen nerelisin?" demiş. "Ben Zeytinli'denim. Köye kadar yolumuz bir. Heybeni eşeğin üstüne at da rahat git." "Olmaz. Ovada heybeyi eşeğe taşıtırsam koca dağ bu yük ile nasıl çıkarım?" Zeytinli'ye gidene kadar yan yana yürümüşler. Az konuşmuşlar, çok bakışmışlar. Ama ikisinin de gönlü birbirini sevmiş. Ondan sonra her pazardan beraber dönmüşler. Emine arada bir Hasan'ın Zeytinli'nin alt başındaki bahçesine uğrayıp ona süt, peynir, bal götürmüş. Hasan Emine'ye dut silki vermiş, kiraz, vişne toplamış. Bahçenin ortasındaki ayvanın dibinde yan yana çömelip konuşurlarken görenler çok olmuş. Ama Hasan'ın anası bakmış ki bu iş böyle sürüp gidesi değil. Oğlunu önüne oturtup, "Oğlum Hasan," demiş. "Baban öleli beri evin erkeği sensin. Ben bugün varsam yarın yoğum. Evine bir kadın lazım. Sana bizim köyden bir kız almak isterdim ama yine sen bilirsin. Eğer gönlün bu yörük kızını pek sevdiyse bu ihtiyar halimde obasına gidip isteyeyim. Güz yaklaştı. Zeytinden sonra düğününüzü yaparız." Hasan da hep bunu düşünürmüş ama bir türlü içini dökemezmiş. Bakmış artık beklemenin yolu yok. Emine obadan indiği gibi bir gün onu bahçede yanına oturtmuş. "Emine," demiş, "bahar geçti, yaz geçti, leylekler yerine göçtü. Kış gelip dağları yolları kar örtmeden ya sen bana gel ya ben sana geleyim." Emine'nin yüzü sapsarı olmuş. "Ah Hasan," demiş, "kışın derdi senden evvel benim içime çöktü. Ayrılık günleri geldi çattı. Ne ben senin köyünde edebilirim ne sen benim obamda. Bu yaz büyük günah işledik. Artık sen beni unut, ben de seni unutayım." Bunu duyunca Hasan'ın aklı başından çıkmış. Emine'nin eline sarılmış. "Aman yürük kızı, aman biricik Emine'm," demiş. "Senin tatlı dilini duyan, güler yüzünü gören bir daha seni nasıl unutur? Böyle deme, burada kal. Sen bahçeye bakarsın, ben zeytine giderim. Kimseye muhtaç olmayız." Emine acı acı gülmüş de demiş ki, "İnsan nereye giderse rızkı da beraber gidermiş. Bunu düşündüğüm yok. Ama ben dağlıyım. Bu çukur ovalarda kalamam. Köyümüzün eli kınalı kızlarına katışamam. Senin içine dert olur. Kızılbaş kızı geldi de Hasan'ı elimizden aldı derler. Benim içime dert olur. Yörük kızı dağdan köye, çadırdan eve inmemeli. Ben seni görmemeliydim. Gördüm, sözüne uymamalıydım. Ama neyleyim? Senin de tatlı sözünle güler yüzün etti bunları. Hadi benim sarı Hasan'ım, tut ki birbirimizi düşte görmüş de uyanmışız. Bırak beni dağıma gideyim." Yanından kalkıp kuş gibi uçmuş. Hasan arkasından bakmış kalmış. Hacer toprakla oynayan parmağını eteğine silerek önce bana sonra ileriye boşluğa baktı. Ben gözlerimi onun yanından görünen yüzüne dikmiştim. Bakışının hala tesiri altındaydım. İnsan ruhlarının ince ve derin kıvrıntılarını bütün bu kavram karışıklığıyla anlayan ve şaşılacak bir kolaylıkla anlatan bu genç yürük kızı sanki birdenbire büyüvermişti. Gözlerini çevirmiş aşağıya yeni yeşeren ağaçları, taze ekinleri, koyu yaprakları, zeytinleri, yer yer görünüp tekrar kaybolan derileriyle pırıl pırıl yanan ovaya bakıyordu. Dağınık siyah kaşların altında düşünceli duran gözleri, sımsıkı kapalı ince dudakları, tozlu ve hala biraz serli yanakları çam dalları arasından sızan güneşte parlıyor, çocuk çizgilerini henüz kaybetmemiş olan yüzü garip bir olgunluk ifadesi alıyordu. Aşağılarda kalan derenin uğultusu rüzgarın esişine göre azalıp çoğalarak bize kadar geliyor, çamların mırıltısına karışıyordu. Baygın bir kekik ve çam kokusu ortalığı doldurmuştu. Hacer kız elini yanına uzatarak yerden kuru bir kozalak aldı. Parmaklarıyla onun dişlerini büküp kırmaya başladı. Sonra başını bana çevirdi. Elinde ufaladığı kozalağın çıtırlarına karışan hafif bir sesle yeniden anlatmaya başladı. O günden sonra Hasan'ın yüzü gülmemiş, rengi yerine gelmemiş. Gönlünü bir yerde eylemez, ağzını açıp dünya kelamı eylemez olmuş. Pazarlara hayvanlar satmaya gider, ne alıp ne verdiğini bilmeden geri dönermiş. En sonunda bir gün dayanamamış. Edremit pazarı günü akşam vakti zeytinliğinin üst başında yüksek obaya giden yolun kıyısında oturup Emine'yi beklemiş. O gün kızın pazara indiğini kestirirmiş. Az sonra Emine yolun alt başında görünmüş. Onun da yüzü sarı, hali perişanmış. Hasan'ı görünce yüreği yanmış ama hiç tınmadan oradan geçip gidecek olmuş. Hasan yolunu kesmiş. "Emine," demiş, "bu dünyada gönlüne karşı gelen baba yiğit çıkmamış. Ocağına düştüm. Deli gönlüm bizim çukur köyümüze sığmazsa al beni obana götür. Ananı ana, babanı baba bileyim. İneğini sağıp davarını güdeyim. Babanla tahta biçip keresteyi dağdan sırtımda indireyim. Tek beni buralarda garip koyup gitme." Emine durmuş, Hasan'ın yanına çökmüş, gözlerini koluna silmiş. "Hasan," demiş, "yüreğimi deldin. Ne çare ki dediğin olacak iş değil. Ovada büyüyen dağda yapamaz. Dağın suları serindir ama yolları sarptır, kışı çetindir. Kar altında odun kesmek bahçeye bostan ekmeye benzemez. Benim elim diye götürdüğüm adamı obamızın yiğitleri kınamamalı. Ben seni bildim. Artık gözüme hiçbir yiğit görünmüyor. Ama anamın, babamın, akranımın yanında seni küçük düşüremem. Sal beni gideyim." Hasan ayak diremiş. "Her işi yaparım. Obanızın yiğitlerini kardeş bilip işlerine koşarım. Eğer of dersem kov beni köyüme gönder," demiş. Emine'nin aklı yatmamış ama yüreği yumuşamış. "Haftaya burada bekle de cevabımı al," demiş. Hafta 8 gün. Hasan anasının boynuna sarılmış. Hak alıp hak vermiş. Gelmiş yolun başına. Emine'yi beklemiş. Çok geçmeden yörük kızı görülmüş. Sırtında koca bir çuval varmış. İçi pamuk doluymuş gibi onu beli bükülmeden taşırmış. Hasan'ın yanına gelince, Hasan demiş, anamla babamla danıştım. Onlar da emmilerimle danıştılar. Ovalıya varanın, ovaladan kız alanın olduğunu gören yok. Deli kız, deli kız dediler. Yüksek obada gönlünü verecek yiğit mi bulamadın? Ben de herkesin yiğidi kendi gönlüne göreymiş dedim. Peki öyleyse dediler. Bir sına bakalım. Senin yiğidin Kaz Dağı'ndaki Yörük Emine'ye er olacak adam mı? Konuşup kabul ettik. Zeytinli'den 40 has okka tuz aldım. Bunu sırtına vurup bir yerde durup dinlenmeden benimle yüksek obaya çıkabilirsen haftaya düğünümüz olacak. 40 okka yükle 4 saatlik dağa çıkan adama eğri bakacak baba yiğit bizim obamızda yoktur. Çıkamazsan kaderimiz böyleymiş. Hasan bir söz söyleyemeden çuvalı sırtlamış. Emine'nin önüne düşüp yürümüş. Ayakları kuş gibi uçarmış. Bey obasını geçmişler. Bayır aşağı dereden inerken Emine bir bakmış Hasan'ın yüzünden, ellerinden su gibi ter boşanıyor. Az önce genişleyen yüreği daralmış. Kendine yazık etme Hasan demiş. Ver çuvalı bana, ben gideyim. Sen bahçene dön. Hasan soluk sola, buraya gelirken ant içtim. Geri dönersem sağa dönmeyeceğim deyip yürümüş. Emine'nin yüreği daha da daralmış ama çaresi yok. Eski değirmeni geçmişler. Stüvenin yanına gelince Hasan durmuş. Emine demiş. Bana ettiğin zulümdür. Tuzlar sırtımı yaktı. Dur bir soluk alayım. Emine, kavlimizde durup dinlenmek yok deyip yürümüş. Hasan bir taştan bir taşa atlayıp ardından yetişmiş. Az daha gitmişler. Hasan yine durup yalvarmış. Emine, salım anana babana uyup beni çok ağır sınadın. Bu kadarı yeter. Hadi köye dönelim. Emine'nin yüreği dilim dilim olmuş da içindekini yine dışarı vurmamış. Ben sana dedim Hasan, bu dualar sana göre değil. Ver çuvalı ben gideyim demiş. Hasan gayretlenmiş, biraz daha yürümüş. Demin yanından geçerken Hasan boğuldu dedim ya, eskiden oraya gök büvet derlermiş. Hasan oraya geldiğinde dizleri bükülüvermiş, olduğu yere çökmüş. Ah Emine demiş, beni boş yere yaktın, ben bu dağlara çıkamayacağım, gel köye dönelim. Emine ağzını açıp bir söz demeden Hasan'ın sırtından düşen çuvalı yüklenmiş. Tek başına gerisine bakmadan yürümüş. Çalıların ardında kaybolup giderken Hasan anasız kalmış yavru gibi bağırmış. Emine, o bana gelemem, köyüme dönemem. Beni buralarda bırakıp gitme. Emine durmuş durmuş sonra başını çevirmeden yine yoluna düzülmüş. Ta patlakların yanına gelinceye kadar Hasan'ın bağırdığını duymuş. Garip olan suyun gürültüsünü bastırıp, Emine, ben senin ardından gelemedim, sen benim ardımdan gel diye seslenirmiş. Emine bir yerde durup soluk almadan, bir kere dönüp ardına bakmadan 40 okka tuzlu obaya varmış. Anası babası onu görünce her şeyleri anlamışlar. Kız çuvalı oraya atıp yere yığılmış, kendinden geçmiş ama daha ortalık kararmadan yerinden fırlamış. Duydunuz mu? Hasan beni çağırıyor demiş. Anası babası sormuşlar. Hasan nerede bıraktın? Gök büvetin orada. Kız sen deli mi oldun? 2 saatlik yerden buraya ses gelir mi? Emine kimsecikleri görmez, kimseciklerin sözüne bakmaz. Durup dinler sonra, anacığım bak nasıl çağırıyor, yazık oldu, dur bir varıp bakayım demiş. O gece zor tutmuşlar. Obanın yanındaki ormanlarda sabahacak dolaşmış. Gün ağrırken gök büvete inmiş, bakmış oralarda kimsecikler yok. Suyun yanından geçip gidermiş. Bir de ne görsün, Hasan'ın dallı çevresi. Koca çınarın su içindeki dallarından birine takılmış, yüzüp duruyor. Onu oradan aldığı gibi koynuna sokmuş. Dere boyunda bir aşağı bir yukarı koşup, Hasan'ım ses ver de yanına varayım diye bağırmaya başlamış. Her defasında dağlar taşlar ses verir, Emine ben senin ardından gelemedim, sen benim ardından geleceksin dermiş. Yemeden içmeden 3 gün dağlarda, ormanlarda, dere boylarında dolaşıp Hasan'ı aramış. Zeytinliğe inip anasından sormuş. Koca karı saçını başını yolar ağlarmış. Köylüler Hasan'ın gök büvette boğulduğuna kayıl olmuşlar. Güz yağmurlarından derinin suyu coştu. Ölüsü kim bilir hangi kovuğa girip kaldı. Belki de sular aldı, denize götürdü derlermiş. Emine bunu duyunca, yalan demiş, Hasan ölmedi ki. Beni çağırıp duruyor ama yerini deyivermiyor. Araya araya bulurum elbet. Anası babası ardına düşmüşler, alıp kapamışlar. O bir yolunu bulur, dere boyuna iner. Hasan'a seslenirmiş. Gök büvetin yanındaki kayalara oturur, koşmalar düzel söylermiş. Bir gün anasına, Hasan bana yine seslendi. Bugün beni gök büvette bekleyecek. Bu sefer sağlam kavilleştik. Gayrı kavuşacağız demiş. Anası, amanın kızım neler oldu sana diye ağlayıp dövünmüş. Kız bir yolunu bulup ortadan kaybolmuş. Akşamüstü oradan geçenler Emine'yi gök büvetin yanındaki koca çınarın dalında Hasan'ın çevresiyle asılı bulmuşlar. Hacer kız kara gözlerini yüzüme dikerek, İşte gök büveti o zamandan beri Hasan boğuldu diyorlar. Koca çınara da Emine çınarı derler. Hadi geç olmadan yolumuza dönelim. Akşam yaklaştığı için aşağıdan doğru derenin uğultusu daha çok duyuluyordu. Kalkıp yürümeye başladık. Güneş sarı kızın arkasına girmiş, bulunduğumuz yeri birdenbire artan serin rüzgarlara bırakmıştı. Eteklerine kadar çam, oradan denize kadar zeytin ormanlarıyla örtülü olan Kaz Dağı'nın bu yamacında saatlerce süren bir akşam başlamıştı. Güneş 1700 metrelik dağın arkasına adeta vaktinden evvel saklanmakla günün bu en güzel zamanını sanki isteye isteye uzatıyordu. Midilli tarafından esen bir rüzgar körfezin girinti ve çıkıntılarında kırılarak boyuna yolunu değiştiriyor, suların üzerinde ayrı ayrı taraflara koşan dalgacıklar meydana getiriyordu. Güneşin Madra dağlarının üstündeki bulutlara vurarak onları kızıllaştıran ve oradan tekrar denize akseden son ışıkları başka başka istikametlerde kırışan sularda türlü renkler yaratıyordu. Dağın eteklerine sıralanan ve bazen hemen önümüze kadar yükselen tepeler birbiri üstüne yığılmış karanlık bulut kümeleri gibi görünüyordu. Daha uzaklarda Ayvalık'ın karşısındaki Cunda Adası'nın alçak tepeleri, Kaz Dağı oralara siper olmadığı için hala güneşin kırmızı ışıkları içinde yanıyor, biraz daha arkada Midilli'nin o taraflara kadar uzanan kollarına karışıyordu. Rüzgar çamların dağlarında uğulduyor, önümde giden Hacer kızın etekleri ve ince örülü saçlarını öne doğru savuruyordu.